Ayrım 26. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 219. Sözü geçen gezinti, ertesi gün sabahın erken saatlerinde sevinç çığlıklarıyla başladı. İçeri dolan ışıl ışıl güneş ışıklarıyla aydınlanan konuk odasında uyanır uyanmaz ilk algıladığım bu gülüşmeler oldu. Pencereden dışarı baktığımda hizmetli takımının, yaşlı prensesin, büyük olasılıkla arabalıktan geceleyin getirilen görkemli yolculuk arabasını hayranlıkla izlediğini gördüm. 100 ya da 150 yıl önce Viyana'da sarayın saltanat arabalarının yaptırıldığı bir imalathanede atalardan biri için özel olarak tasarlanmış, gerçek bir antika, müzelere layık bir eserdi bu. Büyük tekerlerin yaratacağı sarsıntının önlenmesi için özel yaylarla korunmuş olan ana gövde, eski duvar kağıtlarındaki gibi pastoral sahneler ve antik alegorilerle biraz da naif bir tarzda süslenmiş, bu süslemelerin bir zamanlar herhalde daha canlı olan renkleri ise artık solmuştu. İpek kumaşlarla döşenmiş koltukların bulunduğu iç mekanda ise yolcuların açılıp kapanan masalar, küçük aynacıklar, kesme camdan ufak parfüm şişeleri gibi konforlu bir yolculuk için gerek duyacağı her şey düşünülmüştü. Yolculuk sırasında birçok ayrıntıyı inceleme fırsatımız olduğu için bunu daha da iyi anladık. Geçmiş, artık kaybolmaya yüz tutmuş bir zamandan kalma bu dev oyuncak, ilk bakışta olağan dışı ve fazlasıyla abartılı görünüyorsa da, bu koca kara gemisini yola çıkmaya hazırlayan uşak ve hizmetlilerin bir karnavalı anımsatan neşeli hallerinin kaynağı tam da bu özellikti. Şeker fabrikasının makinisti, büyük bir özenle tekerleri yağlıyor, elindeki çekiçle demir aksamı özenle kontrol ediyordu. Arabaya koşulan dört atın başını sanki düğüne gidermişçesine çiçeklerle süsleyen eski arabacı Yonak ise çevresini saranları gururla geçmiş zaman hakkında bilgilendirme olanağına kavuşmuştu. Prensliğin rengi solmuş üniformasıyla romatizmalı bacakları üzerinde inanılmaz bir çeviklikle hareket eden yaşlı arabacı bisiklete binmeyi ve motorlu araçlarla başa çıkmayı başarabilmelerine rağmen bu saltanat arabasının dört atını bağlamayı bile beceremeyen gençlere bu işin inceliklerini ve deneyimlerini anlatıyordu. Bir önceki akşam malikanenin aşçısına av partilerinde ya da benzeri gezintilerde malikanenin onuru gereği orman kenarında ya da çayırlık bir alanda hazırlanacak kır yemeğinin de malikanenin salonlarında verilecek bir davet ihtişamında olması gerektiğini anlatan da oydu. Bu nedenle uşak, şam işi masa örtülerini, peçeteleri ve gümüş çatal bıçak takımlarını, bir zamanlar prensliğe ait olan gümüşlerin her biri armayla süslenmiş muhafazalarına onun gözetiminde yerleştirdi. Bu işlerin ardından başına yüksek beyaz aşçı şapkasını geçirmiş olan aşçı gülen yüzüyle neşe içinde hazırladığı yemekleri taşımaya başladı. Kızarmış tavuk, jambon, poğaçalar, taze pişirilmiş ekmekler, engebeli kır yollarındaki yolculukta sarsıntı nedeniyle kırılmalarını önlemek üzere özel olarak samanların arasına yerleştirilmiş bir sürü şişe. Aşçının temsilcisi olarak servis yapmak üzere bizimle gelen genç yamak, arabanın arkasında geçmiş zamanlarda renkli tüylü şapkalarıyla soyluların özel korumalarının ayakta yolculuk ettiği kısımda uşağın yanına yerleşti. Böylesine bir şatafat ve hazırlık telaşı doğal olarak eğlenceli bir gösteri niteliği kazanmış ve bu olağan dışı gezintinin haberi çevreye yayılmıştı. Dolayısıyla da bu neşeli gösterinin seyircisi de hiç az değildi. Çevre köylerdeki çiftçiler ve aileleri rengarenk yerel pazar giysileriyle gelmişlerdi. Yakındaki yaşlılar evinin ihtiyar, içi geçmiş kadınları ve ağızlarından büyük başlı pipolarını düşürmeyen yaşlı erkekleri de geçmiş günlerin anılarını tazelemek üzere şatonun çevresindeki yerlerini almışlardı. Uzak, yakın dört bir yandan gelen yalın ayak küçük çocuklar ise süslenmiş atları ve cansız ama yine de kuvvetli ellerinde ilginç bir biçimde düğümlenmiş uzun dizginleri tutan arabacıyı şaşkınlıktan büyülenmişçesine izliyorlardı. Genellikle herkesin mavi şoför üniforması içinde görmeye alışık olduğu pistada eski zamanlardan kalma bir uşak üniforması ve yola çıkma işaretini vermek için elinde hazır tuttuğu gümüş rengi avcı borusuyla en az arabacı kadar ilgi çekiyordu. Tabii yola çıkılması için önce bizlerin kahvaltılarımızı bitirmemiz gerekiyordu. Sonunda saltanat arabasına doğru ilerlediğimizde ihtişamlı araba ve süslü uşaklara göre bizlerin çok daha mütevazi ve basit göründüğümüzü fark etmek bizi çok eğlendirdi. Kekes Falvan'ın her zamanki siyah ceketi ve zor hareket ettirdiği bacaklarıyla, her tarafı asalet armalarıyla süslü arabaya binerken ki siyah bir leyleği andıran görüntüsü gerçekten komikti. Bu ihtişam içinde kızların rokoko tarzında gösterişli elbiseleri, beyaz perukları, yanaklarında birer güzellik beni ve ellerinde renkli yelpazeleri olsa ne hoş olacaktı. Bana gelince, Maria Theresia döneminin beyaz sırmalı binici kostümüyle bu ortama hiç kuşkusuz üzerimdeki mızraklı süvarilerin mavi üniformasından çok daha yakışacaktım. Ancak bu gösterişli tarihi giysiler olmadan da büyük saltanat arabasına binerkenki görüntümüz bile çevredeki seyirciler için yeterli görsellik sunuyordu. Pista avcı borusunu kaldırıp üfledi. Tiz bir boru sesi çevredeki kalabalığın alkış ve heyecanlı selamlamalarına karıştı. Arabacı yapmacık bir hareketle elindeki kamçıyı başının üstünde hızla döndürüp şaklattı. Heybetli arabanın ilk hareketiyle aniden öylesine bir sarsıntı oldu ki hepimiz gülüşerek birbirimizin üstüne doğru yuvarlandık. Ancak daha sonra yaşlı ve deneyimli arabacımız arabayı geniş, heybetli gövdeye göre çok dar gibi görünen demir kapıdan büyük ustalıkla geçirip hiçbir engelle karşılaşmadan rahatlıkla karayoluna çıkardı. Yol boyunca büyük hayranlık yanında belirgin bir saygı görmemiz aslında hiç de şaşılacak bir şey değildi. Onlarca yıldır çevrede bu saltanat arabası ve dört atı görülmemişti. Çiftçiler bu arabanın yeniden ortaya çıkmasını olağanüstü bir olayın belirtisi olarak niteliyorlardı. Belki de saraya gittiğimizi, imparatorun geldiğini ya da başka bir olağan dışı nedenle yola çıktığımızı düşünüyorlardı. Herkes çılgın gibi şapkasını çıkarıp yerlere kadar eğilerek bizi selamlıyor, yalın ayak çocuklar güçleri yettiğince peşimizden koşuyor, yol boyunca rastladığımız diğer arabaların sürücüleri, bu ister saman yüklü bir araba olsun, ister basit bir fayton, hemen aşağı atlayarak şapkalarını çıkarıyor ve biz geçip gidinceye kadar atlarını tutarak bize yol veriyorlardı. Derebeylik zamanlarını andırır biçimde yol, çevredeki tarlalar, insanlar, hayvanlar bize aitmiş gibi bir havadaydık. Bu heybetli araçta yolculuk doğal olarak hızlı değildi. Ancak bu da çevreyi doya doya seyretme ve gülüşme fırsatı yaratıyordu. Kızlar bu olanaktan fazlasıyla faydalanıyorlardı. Yenilikler gençlerde her zaman hayranlık uyandırır. Tüm bu tuhaflıklar, olağan dışı gezinti, farklı bir çağı anımsatan görüntümüzden etkilenen insanların hayranlık dolu saygı gösterileri ve bunun gibi daha yüzlerce küçük ayrıntı kızların sevinçlerine sevinç katıp açık hava ve güneşle parlayan yüzlerine bambaşka bir mutluluk ifadesi yerleştirdi. Özellikle aylardır evden çıkmamış olan Edith'in gözleri bu pırıl pırıl yaz gününde sınırsız bir coşku ve bambaşka bir sevinçle parlıyordu. İlk durağımız olan küçük köye ulaştığımızda kilisenin çanları köylüleri pazar ayinine çağırıyordu. Tarlalar arasındaki dar patikalarda ayine geç kalmış köylülerin hızlı adımlarla ilerlediği göze çarpıyordu. Yazın iyice boy atmış ekinlerin arasında erkeklerin yalnızca siyah, basık kenarlı ipek şapkaları, kadınlarınsa rengarenk işlemeli başlıkları görünüyordu. Sapsarı tarlalar arasında karınca sürüsünü andırır biçimde dört bir yandan köye yaklaşan bu kalabalıkla birlikte yol kenarındaki kazları ürküterek şehrin pek de temiz ve düzgün olmayan ana caddesinde ilerlediğimiz sırada çanlar sustu. Pazar ayini başlamıştı. Edith birden hiç beklenmedik şekilde ileri atıldı ve hepimizin arabadan inerek ayine katılmamızı istedi. Köyün pazar meydanında böylesine ihtişamlı bir arabanın durması ve köylülerin yalnızca anlatılanlardan tanıdıkları Kekes Falva mülkünün sahibinin ve ailesinin ki onların arasına herhalde beni de dahil ediyorlardı, küçük kiliselerindeki ayine katılmak istemesi kendi halindeki köylülerde büyük heyecan uyandırdı. Zangoç hemen dışarı koşup Kanitz'i sanki Prens Orosvar'ın ta kendisi gibi bir saygıyla karşıladı ve rahibin bizler yerlerimizi alana kadar ayini başlatmayacağını bildirdi. Kilisedekiler ayağa kalkıp eğik başlarıyla bizleri selamlamak için dizilirken, Joseph ve Ilona'nın desteğiyle yürümeye çalışan Edith'in hastalıklı görüntüsünün onları duygulandırdığı anlaşılıyordu. Yoksul, basit insanlar, her nedense zenginlerin de başlarına büyük felaketlerin gelebildiğini, onların da mutsuz olabildiklerini görünce alt üst olurlar. Bir homurdanma ve fısıldaşmanın ardından kilisedeki kadınlar sakat kızın, pek tabii ki hemen boşaltılan en ön sırada mümkün olduğunca rahat etmesini sağlamak üzere minderler taşıdılar. Rahip de bizim için özel bir ayin düzenleniyor gibi törensel bir hava içindeydi. Bana gelince bu küçük kilisenin basitliğinden ve doğallığından çok hoşlanmış, kadınların ince dokunaklı sesleri, erkeklerin kaba biraz da detone denilebilecek ses tonları ve de özellikle küçük çocukların incecik sesleriyle söyledikleri ilahiler, alışık olduğum Viyana'daki St. Stefan Katedrali ya da Augustinus Kilisesi'ndeki şaşalı pazar ayinlerinden çok farklı, çok daha büyük bir huzur ve inanç duymamı sağlamıştı. Ancak dua edip ilahilere katılmaya çalıştığımda istemeden yanımda duran Edith'e gözüm takıldı ve onun ne inanılmaz bir içtenlikle kendini kaptırarak dua etmesine çok şaşırdım. Onun böylesine köklü din eğitimi almış, inançlı biri olduğunu hiç ummazdım. Edith'in pek çok kişinin yaptığı gibi ezbere dua etmediğini fark ettim. Büyük bir fırtınadan korunmak isteyen biri gibi başını iyice eğmiş, elleriyle oturduğu sırayı tutuyordu. Tamamen kendi dünyasına kapanmış, kendinden geçmiş bir halde dualar mırıldanıyordu. Tüm gücüyle, tüm inancıyla bir şeyler dileyen bir insanın gergin görünümünü sergiliyordu. Arada sırada oturduğumuz sıranın titrediğini hissediyordum. Kendinden geçmiş bir halde böyle dua ederken, işte böylesine derin bir sarsıntı yaşıyordu. Bu sakat, bu hasta kızın ne dilediğini, ne için dua ettiğini anlamak ise hiç de zor değildi. Pazar ayini bitip de yeniden arabadaki yerini almasına yardım etmemizden sonra da Edith uzunca bir süre suskun kaldı. Ağzından bir tek sözcük bile çıkmadı. Artık merak ve neşeyle çevreye de bakmıyordu. Bu yarım saatlik içten dua etme onun gücünü tüketmiş, yormuştu. Tabii bizler de pek konuşmadık. Böylece öğlen saatlerinde Hara'ya ulaşana kadar sessiz ve sakin bir yolculuk yaptık. Oraya vardığımızda doğal olarak çok özel bir karşılama töreni bizi bekliyordu. Belli ki geleceğimizden haberdar olan çevredeki gençler Hara'nın en ateşli atlarına binmiş, bizi doğu masallarında rastlanır türden dört nala bir koşuyla karşıladılar. Güneşten bronzlaşmış tenleri, göğüslerine kadar açık gömlekleri, kenarlarından uzun ve renkli kurdeleler sarkan basık şapkaları ve bol beyaz pantolonlarıyla bu neşeli ve gürültücü delikanlıları seyretmek gerçekten muhteşemdi. Bedevi kafileleri gibi atlarına eğersiz binen bu delikanlılar bizi ezip geçmek istercesine hızla üzerimize doğru geliyorlardı. Bizim arabanın atları ise kulaklarını dikleştirmiş, huzursuz olmuşlardı. İhtiyar Yonak, dizginlere daha iyi hakim olabilmek amacıyla ayaklarını oturduğu yerin karşı tarafına gergin bir şekilde dayadı. Ancak keskin bir ıslığın ardından bu vahşi kafile tek sıra olarak arabanın etrafını sardı ve Hara kahyasının evine kadar bize törensel anlamda eşlik etti. Burada benim gibi iyi yetişmiş bir süvarinin ilgisini çekecek o kadar çok şey vardı ki. Kızlar ise henüz yeni doğmuş tayların bulunduğu bölüme götürüldüler. Ancak onlar henüz kendilerine uzatılan şekerleri almayı bile beceremeyen, gülünç ağızlı, sıska, çarpık bacaklı hayvanları sevip okşamaktan bile çekiniyorlardı. Biz çevreyle oyalanıp eğlenirken, Yonağ'ın kontrolündeki aşçı yamağı inanılmayacak kadar özenli bir kır sofrası hazırlamıştı. İçilen enfes şarapların da etkisiyle kısa bir süre için kaybolan eski sevinç ve coşkumuza yeniden ulaştık. Hepimiz hiç olmadığı kadar büyük bir neşeyle, dostlukla, coşkuyla konuşuyor, şakalaşıyorduk. Düşüncelerim o saatlerde aynen tek bir bulutun görülmediği gökyüzü kadar berrak ve temizdi. Hepimizden fazla eğlenen, konuşan, gülen, taşkınlıklar yapan, bu küçük kızın sonsuza kadar sakat, özürlü ve hasta olarak kalacağı ya da atları bir veteriner titizliği ve özeniyle yoklayıp okşayan, çevredeki delikanlılarla şakalaşıp bahşişler dağıtan bu yaşlı adamın 2 gün önce korkudan gözleri dönmüş bir halde gece yarısı sokaklarda yolumu gözleyip endişeyle titreyen adam olduğu aklıma bile gelmiyordu. Kendimi bile tanımakta güçlük çekiyordum. Tüm adalelerim sıcak yağla masaj yapılmışçasına gevşemişti. İnanılmayacak kadar rahat ve huzurluydum. Yemekten sonra Edith, Kahya'nın karısının odasında biraz dinlenirken arka arkaya birkaç atı deneme fırsatı buldum. Birkaç genç delikanlı ile iddiaya tutuşup çayırlar üzerinde dört nala koşan atımın dizginleri serbest bırakınca o zamana dek hiç tanımadığım bir özgürlük duygusunu tattım. Ah keşke hep burada kalabilseydim. Kimseden emir almadan özgürce tarlalarda, çayırlarda uçarcasına dolaşabilseydim. Hara'nın evlerinden epeyce uzaklaştığım bir sırada geri dönmem gerektiğini belirten Boraza'nın sesini duyunca kalbimin üzerinde bir baskı hissettim. Yonak, geri dönüşümüz için geldiğimizden farklı bir yol seçmişti. Bu yeni yol uzunca bir süre serin, küçük bir ormanın içinden geçiyordu. Her şeyin çok güzel geliştiği, bu hoş günde bizi bekleyen son bir mutluluk, son bir sürpriz daha vardı. Aşağı yukarı 20 evlik küçük bir köyün girişinde, bu köyün tek yolu bir düzine kadar boş yük arabasıyla neredeyse kapatılmıştı. Her nedense etrafta ihtişamlı saltanat arabamıza yol açmaya yardım edebilecek kimse de görünmüyordu. Sanki yer yarılmış, köydeki tüm insanlar içine girmişti. Ancak pazar öğleden sonrasının bu inanılmaz sessizliği, Yonak'ın uzun kırbacını havaya kaldırıp bir tabancanın ateş sesinden farksız bir ses çıkaracak şekilde şaklatmasıyla anlaşıldı. Birkaç köylü korku ve heyecan içinde yanımıza koştular. Durum tamamen bir yanlış anlamadan ibaretti. Yörenin en zengin çiftçilerinden biri, oğlunu komşu köyden fakir bir akrabasının kızıyla evlendiriyordu. Köyde düğün kutlamaları vardı. O sırada geçemediğimiz köy yolunun sonunda bulunan düğün için temizlenip hazırlanmış samanlıktan damadın iri yarı şişman babası heyecanla çıkıp kıpkırmızı bir yüzle bizi karşılamak üzere yanımıza koştu. Belki bütün dünyanın tanıdığı çiftlik sahibi Herr von Kekesfalva'nın gerçekten de sırf onu ve oğlunu düğünlerinde onurlandırmak amacıyla özel olarak dört atlı saltanat arabasını hazırlattığını sanmıştı. Belki de bir rastlantı sonucu oradan geçmemizden köydeki itibarını yükseltmek için yararlanmak amacındaydı. Ancak artık nedeni her neyse yerlere kadar eğilerek Herr von Kekesfalva'dan ailesiyle birlikte köylüler yolu açana kadar konuğu olmalarını ve özel olarak evinde yapılan Macar şarabından yeni evlilerin şerefine kadeh kaldırmasını rica etti ve bundan onur duyacağını belirtti. O gün öylesine neşeliydik ki böyle hoş bir öneriyi reddetmemiz düşünülemezdi bile. Böylece Edith'i özenle arabadan indirip köy meydanında saygıyla sıralanmış, şaşkınlık içinde fısıldaşan köylülerin arasından geçirdik ve onu bir zafer kazanmış bir komutan misali köylülerin samanlıkta kurduğu düğün salonuna taşıdık. 26. ayrımın sonu. Sayfa 227.